Ayrım 23.
Sanki ben eğmeye çalıştığı bir daldım. Direniyordum, o da daha kuvvetle bastırıyordu. Bir yandan da, demek annenle kalmak istiyorsun öyle mi oğlum, diyordu. Sonunda canım öylesine yanmaya başladı ki, dayanamayıp silkindim ve baltayı kapıp o öfkeyle dedeme doğru fırlattım. Aslında o kadar canım yanmasaydı ve öfkelenmeseydim, hedefi şaşmazdım ama Allah'a şükürler olsun fırlattığım balta yalnızca kürk şapkasının ucunu kopartıp karşı duvara saplandı. Kendine gelince koca ihtiyar kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Beni kolumdan tutup içeri götürdü, sırtıma vurarak oğullarına olanları anlattı keyifle. Baskı altında kalan gençlerin nasıl aslan gibi kükrediğini söyleyip gülüştüler ve amcam kahramanlık şarkısına yeni bir mısra daha ekledi bu konuyla ilgili olarak. Bense yapmış olduğum hareketin ağırlığıyla perişandım. Az daha katil olacaktım. Ve onlar bunun ne kadar korkunç, dehşet verici bir şey olduğunun farkında bile değillerdi. Ailem neyin doğru, neyin yanlış olduğunun farkında değildi. Ertesi gün gidip kasabamızın papazına hissettiklerimi anlattım. O benim üç dünyamı çok daha iyi anlamıştı ve bana ''Kılıçla yaşayanlar, kılıçla ölürler.'' dedi. Şimdi bile din adamlarının işlerine geldiği gibi sözler söylediğini düşünürüm. Gerçi papazın o gün bana söyledikleri doğruydu ama yine de o bir protestandı ve Avusturyalı Katoliklerden hiç hoşlanmıyordu. Türkler bile ona daha yakın geliyordu. Beni anlayışla karşılamasının ve barıştan yana konuşmasının nedeni bu olsa da kendimi onun yanından ayrıldığımda iyi hissediyordum. Gazanfer Ağa sözleriyle beni kendi çocukluğuna taşıyordu. Protestan papazla olan ahbaplığımın bedeli bir cehennem azabı gibi ödetildi bana evde. ''Sana bunca yıl baktım, besledim.'' diye bağırıyordu annem. Dedem çıldırmış gibiydi. Herkes ''Valpo, baban, intikam.'' diye çığlıklar atıyordu. Amcalarım ve dedem tüm güçlerini Türkler yerine benden intikam almaya yöneltmişlerdi. Bunun nedeninin beni sertleştirmek olduğunu tekrarlayıp duruyorlardı. Ama sırtımda onların kamçılarının acısını hissederek kaç kez yatağımın altına sakladığım ikonanın önünde ağladığımı bilmiyorlardı. Bu resimde İsa sakalsız ve kadınımsı bir yumuşaklık içinde merhamet sembolü olarak tasvir edilmişti. Bütün bu eziyetlere ancak bu şekilde katlanabiliyordum. Gücümü o ikonadan alıyordum. Sonunda onu da buldular. Dedem resmi duvara vurdu ve paramparça etti. Ne çeşit bir Hristiyanlıktı bu? Beni ensemden yakalayıp tekrar kamçılanmaya götürdü. Tıpkı bir canavara dönüşmüştü, ulur gibi sesler çıkarıyordu. Bana pantolonumu indirtti. Daha önceki dayak izlerim hala taptaze duruyordu. Bunca acıya katlanmış olmama inanamıyordu, inadıma da. Eline kamçısını tekrar almıştı ki, aklına daha da beter bir ceza geldi. Bıçağını çıkardı. ''Şimdi senin erkekliğini uçuracağım.'' diye bir nara attı. ''Sen bizim aramızda bir erkek olmaya layık değilsin.'' Korkuyla titriyordum. Yine de nasıl olduysa ''Haydi durma vur bıçağı.'' diye fısıldamayı başarabildim. ''Ne diyorsun sen?'' diye sordu. Bu kez sesim daha yüksek çıkıyordu ama bir kadın sesi gibi tiz ve inceydi. ''Haydi kes erkek sen. Ben erkek olmak istemiyorum senin gibi.'' Dedem söylediklerime inanamamıştı. Beni birden bıraktı. Bu lanet gibi bir şeydi. Kendi oğlunun oğlunu kastre etmek. Ev halkı bizi izliyordu. Dedem tekrar ulumaya başlamıştı. Ama sonra bunun ulumak değil gülmek olduğunu anladık. Delice kahkahalar atıyordu ihtiyar kurt. Onun güldüğünü gören diğerleri de buna katıldılar. Efendilerinin öfkesi dinmişti en sonunda. Bana döndü ve ''Merak etme erkek olacaksın, korkma.'' dedi. ''Hiçbir oğlum bıçağın karşısında senin kadar cesur davranamamıştır.'' Sonra tekrar tekrar kahkahayla güldüler. Dedem saçlarımı çekip pantolonumu toplamamı söyledi. Aslında ağlamak istiyordum ama onlara bu mutluluğu yaşatamazdım. Yüzüm alev alev yanıyordu. Dışarı karların arasına fırladım. Arkamda bir kurt sürüsü vardı sanki. Baltamı kaptım ve koştum, koştum. Her yer buz gibiydi ve karlarla kaplıydı. Bir süre sonra üşümeye başladım. Öfkeden üzerime bir şey almamıştım. Yine de geri dönmek istemiyordum. Ölene kadar dönmeyecektim, kararlıydım. Baltamı kapıp önümdeki bir ağaca giriştim. Küçük yeşil dallarına kadar paramparça ettim onu. Çıldırmış gibiydim. Öyle doğramıştım ki dalları, her biri yüzlerce küçücük parçaya ayrılmıştı. Tanrı düşmanına acısın dostum. Şaşkınlıkla bu sese doğru döndüm. Elimde balta dikilip kalmıştım. Soğuk öfkenin yerini alıyordu artık bedenimde. Nefes nefeseydim. Hem balta sallamaktan hem de korkudan yanıma birinin yaklaştığını fark etmemiştim. Adam bir yabancıydı. Daha önce pek fazla yabancı görmemiştim. Küçük kasabamızdaki herkesi çocukluğumdan beri tanıyordum ve doğduğum yerin dışında yalnız Sexard'ı görmüştüm, o da bir kez. Adamın giysileri ve konuşması tuhaftı ama zaten benim için Sexard'ın ötesinde her yer aynı tuhaflıkta olabilirdi. Çok da aldırmadım buna. "Söyle bana," dedi adam, "seni bu kadar öfkelendiren nedir?" Atından inmiş hayvanı bir ağaca bağlıyordu. "Böyle parça parça doğradığın düşman da kim?" "Dedem," demeyi kendime yediremediğin için aklıma ilk geleni söyledim. "Kafir Türkler." "Anlıyorum," dedi yabancı. Kara gözlerini kırpıştırıyordu. "Peki sen daha önce bir Türk gördün mü?" "Hayır," dedim. "Ama babam..." Ve adama oturup uzun uzun tüm geçmişimi, ailemi, köyümü anlattım. Amcamın şiirlerine varana kadar. "Aferin," dedi adam. "Peki senin inancında yabancılara yardım etmek var mıdır?" "Böyle bir şey yapmış değildim daha önce ama dini inançlarım bunun yapılması gerektiğini düşündürüyordu bana ve evet dedim." Adam yolunu kaybettiğini söyledi ve Sexard yolunu tarif edip edemeyeceğimi sordu. "Oradan mısınız?" diye sordum. "Hayır ama onun biraz daha güneyindenim," dedi gülerek. "Bana Sexard'a kadar olanını tarif edersen gerisini kendim bulabilirim." Kendi bilgimle övünerek ona yolu tarif ettim ve gün doğana kadar at sürmesi gerekeceğini söyledim. Başını salladı, hiç konuşmadan karşılıklı dikildik bir süre. Onun aklından ne geçtiğini bilmiyordum ama benimkinde şu vardı. "Söyle, yabancı kasabanızda bir erkek çocuğa ihtiyacınız var mı? Varsa beni de al götür. Baltamı nasıl kullandığımı gördün." Ben bunları toparlayıp söyleyemeden yabancı güleç bir yüzle tekrar konuşmaya başlamıştı. "Bak delikanlı, sana minnettarlığımı gösterebilmek için bana bir şans ver. Oturup bir güzel ateş yakmaya, sonra da atımın terkisindeki az önce avladığım geyiği birlikte kızartıp yemeye ne dersin?" "Doğrusu ben açlıktan ölüyorum. Yolumu ararken ağzıma tek bir çöp bile atmadım. Ama şimdi madem doğru yolu biliyorum, karnımı doyurmamda da bir sakınca yok. Seninkini de ne dersin?" Bu daveti memnuniyetle kabul ettim. Aslında başka bir zaman olsa onu evimize de davet edebilirdim ama şimdi geri dönmeyi hiç düşünmüyordum. Dostumu berbat akrabalarımla tanıştırma fikri çok iticiydi benim için o anda. Yabancı çok becerikliydi. Islak yeşil dallardan mükemmel bir ateş yaktı. Üstümüzü başımızı kuruttuk ve tıka basa yedik kızarmış etimizi. Adam bir çocukla nasıl konuşulması gerektiğini biliyordu. Ona bütün sıkıntılarımı anlattım, dedemi, amcalarımı. Türkler hakkındaki fikirlerini, eski savaşları, silahları, çevremizdekilerin özel beceri ve beceriksizliklerine kadar her şeyi. Benim papaz bile böylesine ilgi göstermemişti bana. Sonunda dayanamayıp beni bu ormana yollayan olayları da anlattım. Yabancı güldü ama bu bir alay gülüşü değildi. Şefkatle bakıyordu bana. Duygusal bir insandı belli ki. "Bir daha deden sana böyle bir şey yapmaya kalkışırsa, ona bir zamanlar Bizans imparatorlarının kendi oğullarını kastre ettirmiş olduklarını söyle. Bunun nedeni olarak ikinci ve üçüncü oğulların tahtın gölgesinde kalmalarını engelleyip onlara da hayat olanağı vermek olduğunu söylerler. Eğer deden bunları bilse cinsiyetsiz insanları aşağılamaktan vazgeçer sanırım." Adam Zeksart civarında bir köyde doğmuş olduğunu, dünyanın pek çok yerini gezip gördüğünü anlattı. Buna Konstantinopolis de dahildi. Bir çocuğun yüreğini hoplatacak öykülerdi başından geçenler. Bana hayatın birkaç akraba ve çamurlu bir köyden ibaret olmaması gerektiğini, hadımların tuhaf yaratıklar olmadığını, çok üstün mevkilere çıkabildiklerini söyledi. Kaderim belirleniyordu ama benim çocuk saflığı içinde bunu kavrayabilmem imkansızdı. Macaristan'a gelmekten hoşlanıyordu yabancı. Çünkü diyordu, burada kadınlar en azından kendi doğaları içinde. Yanlarında kendilerini bebek gibi besleyen hadımlar yok. Bunu görmemekten memnunum. Ama yine de sonunda Türklerin arasına dönmek hoşuma gidiyor. Macera olmayınca hayat sönük geliyor bana. Adam sözlerini bitirince keyifli keyifli gülmüştü. Sonra artık zaman geç olduğu için kalktık, ateşi söndürdük. Onunla birlikte uğurlamak üzere atına doğru yürüdüm. Ama nedense gözlerim yaşla dolmuştu ve bunu görmesini istemediğim için arkamı dönüp oradan uzaklaştım. Daha 4 adım ya atmış ya atmamıştım, birden adımın söylendiğini duydum. Bu yabancı değildi, önümde dedem vardı. Beni aramak üzere ormana gelmişti. Ben ona seslenemeden birden ortalığı yoğun bir barut kokusu ve duman kapladı. Gazanfer hikayesine devam ediyordu. Dede, dede yapma, o benim dostum diye bağırdım ama çok geçti. İhtiyar kurt silahını ateşlemişti. Dostum vurulup yere yıkılmıştı. Arkasında atı şaha kalkmış kişniyordu. Arkadaşın mı? Seni salak seni diye bağırıyordu dedem. O adam bir Türk, Türk casusu. Hayır, hayır, o bir Macar, burada doğmuş ve nerede doğmuş olduğunun bir önemi yok. Bu at, eğer, sarık, pala, o bir yeniçeri. Neyse, Tanrı'ya şükür ölü bir yeniçeri. Ama yabancı ölmemişti. Kımıldanıp yerinden doğrulmaya çalışıyordu. Yerler kan içindeydi. Dedem onun kıpırdandığını görünce yeniden silahını doldurmaya başlamıştı. Çekil önümden, bırak işini bitireyim diye bağırıyordu bana. Elimde baltam, ne yapacağımı bilemeden duruyordum tam önünde. Dedem silahını yine kaldırıp beni azarlamaya başlayacaktı ama birden yüzünde tuhaf bir gülüş belirdi. Tamam dedi, artık kendini kanıtlamanın zamanı geldi. Onun işini sen bitir. Evet sen. O ünlü baltanla, haydi git. Kaşlarının ortasından ayır onun kellesini ikiye. Tam bir erkek ol. Bu dünyanın en önemli işidir, başaracaksın, haydi. Ona arkamı döndüm. Yabancıya bakıyordum. Baltamı omuzuma doğru kaldırdım. Arkadan her şey uygun görünüyor olmalıydı. Ama dedemin yüzümü görebilmesine olanak yoktu. Dudaklarımı kıpırdatarak dostuma fısıltıyla kaç dedim. Atın dizginlerini kaptım ve yerinden doğrulmaya çalışan yabancıya uzattım. Yaralı koluyla hareket etmekte zorlanıyordu. Dedem ne yaptığımı anlamıştı. Çekil önümden Tanrı'nın belası çocuk diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ben de yeniçeriye haydi çabuk ol diye. Yerimden hiç kımıldamadım ve adam atına tırmanmayı başarır başarmaz ortadan yok oldu. Ondan sonra olanları düşününce daima dedemin beni alnımın ortasından vurmasının benim için çok daha iyi olacağını düşünmüşümdür. Önce azar, hakaret, sonra dayak ve bir dilim ekmek bile verilmeden odaya kapatılma. Aslında buna çok da aldırmıyordum. Karnım toktu. Yabancıyla yediklerimiz hala midemdeydi ve kendimi yalnız hissetmiyordum. Bir dostum vardı artık benim ve bu yakınlık tahta çerçeveli bir resmin bana sunabileceğinden çok daha fazlaydı. Kendimi iyi hissediyordum. Bunu sert ve kötü davranarak değil, iyi ve merhametli olarak kazanmıştım üstelik. Tıpkı o kadınımsı görüntülü İsa'nın dediği gibiydi bu. Gazanfer'in anlattıklarına kendimi kaptırmış dinliyordum. Başından beri ilk defa sözünü keserek merakla sordum. Gerçekten de adam bir yeniçeri miymiş? Evet tabii diye cevap verdi dev adam. O kara kış içinde kolundaki yarayla saatlerce at sürüp kışlasına başka kim ulaşabilirdi zaten? Yani yaşadı öyle mi? Evet. Ama o adama ailen ve çevrendeki insanların Türk düşmanlığıyla ilgili bir yığın bilgi vermiştin. Evet öyle. O zaman sana olan borcunu bunları kendine saklayarak mı ödedi? Hayır. Her şeyi kelime kelime anlatmış komutanlarına. İki hafta sonra Yeniçeriler bizim köyü bastılar ve dedemi, amcalarımı öldürdüler. Bu sana çok acı bir ders olmuştur herhalde. İnsanlar onların hayatlarını kurtaranlara karşı bile vefasızlık edebilirler, öyle değil mi? Hayır, tam olarak bunu söyleyemem çünkü bana olan borcunu benim hayatımı kurtararak ödedi yabancı. Katliam sarhoşu askerler her şeyi yakıp herkesi kılıçtan geçirirken o engellemese benim de başım uçacaktı bir pala darbesiyle. Yetişip beni kurtardı adam. Sonra komutanlarıyla konuştu ve bana da beni İstanbul'a götürüp Enderun'a yerleştirmek istediklerini söyledi. Böylelikle onun gibi bir yeniçeri olabilecektim ben de. Sanki bir aziz beni kolumdan tutup berbat bir ortamdan çıkarıp almış gibiydi. Ona hayır diyemedim. Ama sonra gece başladı. Benim gibi bir kenara ayrılmış erkek çocuklar ve bakire kızlar vardı. Kızlar köle pazarında iyi bir para karşılığında satılacaktı. Oğlanlar ise devşirme olarak yetiştirilecekti. Yeniçeriler zaferlerini kutlamaya başladılar. Giderek daha azgınlaşıyordu gözü dönük askerler. O kahkahalar, naralar. Savaşın acımasız yüzü değil mi? Evet, gerçekten de acımasız ve iğrençti. Daha önce kadınlarla erkeklerin böylesine rezil ve vahşi bir şekilde bir arada olduğunu ne görmüş ne de duymuştum. Ne yazık, annem de o saldırılan kadınların arasındaydı. Çaresiz, zavallı bir çocuk gibi bağırıyordu. Onun çığlıklarını duymamak için sıkıca kulaklarımı kapamıştım. Sonunda sustular ve ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Her şey bitti, huzura kavuşuldu diye düşünüyordum ama yanılıyordum. Yeniçeri dostum yanıma geldi ve annemin öldüğünü söyledi. O gece daha fazla saldırıya uğrama korkusunun dehşeti içinde kendi karnına bir bıçak saplayarak intihar etmişti zavallı. Ailenin tüm erkeklerini mezara koyup acı ve utanç içinde hayatını devam ettiremeyeceğini biliyordu. İstersen onun başında dua edebilirsin demişti adam. Ama benim o paramparça kanlar içindeki cesedin başında söyleyebilecek hiçbir sözüm kalmamıştı. Allak bullaktım duyduğum acıyla, midem bulanıyordu, kendimden nefret ediyordum. Dayanamayıp neden diye sordum Gazanfer'e. Neden mi? Omuzlarını silkti keder içinde. Erkek olduğum için. Ve erkekler böyle şeyler yaptığı için. Hadım dalgın gözlerle avluyu süzdürdü. Erkekler kadınları görünce sustu ve daha fazla bir açıklama yapmadı. Sonra tekrar konuşmaya başladı. Biraz kendime geldiğimde arkadaşıma onun gibi, dedem gibi bir insan kasabı olmak istemediğimi söyledim. Artık hiçbir idealim kalmamıştı. Ne bayraklar ne de mavi sarı yeniçeri giysileri umurumdaydı. Adam kendisi de bir savaşçı olmasına rağmen bir çocuktan böyle savaş karşıtı sözler duymaktan ötürü şaşkınlığa uğramış gibi değildi. Öyle olacağıma hadım edinmeyi tercih ederim diye bağırdığımda yüzüme sanki bana imreniyormuş gibi baktı. Doğru ve düzgün bir bıçak darbesi insanı savaşın rezilliklerinden uzak tutabilirdi. Ben bu konuda inatla ısrar edince benim gibi bir asker arkadaştan yoksun kalacağı için üzgün olduğunu ama Belgrad'ın en iyi adamını bu iş için ayarlayabileceğini söyledi. Beni alıp Kızıl Muavi'ye götürdü. Onu işte bu şekilde tanıdım. Operasyon sırasında dostum yanımda durup elimi tuttu. Sanki ben onun savaş alanında yaralanmış bir arkadaşıydım. Ben iyileşene kadar da her gün ziyaret etti ve bana tatlılar getirip saatlerce yanımda oturdu. Aslında Gazanfer adını ilk kez bana o koymuştur. Bunu haremi değil savaş alanlarını düşünerek vermişti tabii ki. Sonunda ayrılık zamanı gelmişti. Ben kadınlar, o da erkekler dünyasına doğru yolculuğumuza başlamalıydık. Belki bir daha asla karşılaşmayacaktık ya da karşılaşsak bile birbirine zıt karşı durumlarda olacaktık. Bunu biliyorduk ve dostça vedalaştık. Gazanfer sözlerini bitirince bir süre sustu. Ben de sustum. Paylaştığımız kaderin kederi konuşmayı anlamsızlaştırıyordu. Bu adamın benimle paylaştığı şeylerin önemini biliyordum. Uzun bir süre bu devasa hadımı öyle ya da böyle bir düşman olarak kabul etmiştim. Oysa daha önce de ben hastalandığımda elinde özel ilaçlarla ziyaretime gelip neler anlatmıştı. Bana gösterdiği bu yakınlığın karşılığında ben de ona bir şeyler vermek istiyordum. Zorlandıysam da ne yazık anlatacak bir şey bulamamıştım. Doğrusu iyi hissetmiyordum kendimi. Ama yine de küçük de olsa bir sırrımı ona açarak belki bir denge sağlayabilirdim. Yavaş ve sakin bir sesle, "Söyle bana dostum," dedim. "Andrea Barbarigo, Hristiyanlıktan dönüp Müslüman olduğuna göre, hanımın artık kimi ziyaret ediyor dışarıda?" Aslında bir cevap beklemiyordum, sadece durumu bildiğimi belli etmek istemiştim. Bana yaklaşıp daha da dikkatle baktı yüzüme ve "Kiranın dükkanının bitişindeki dükkan, öyle mi?" diye sordu. "Evet," diye cevap verdim. "Orada olduğunu tahmin etmiştim," dedi. Nargilesinden iki nefes daha çekti. "Mikael Kantakuzenos," dedi. Çok şaşırmıştım. Gerçekten de bir cevap beklemiyordum. Aslında ben ona bir şey söylemek isterken o bana bir yeni bilgi daha vererek manevi borç yükümü arttırmıştı. Mikael Kantakuzenos bir Rum'du. Efendim ondan Bizans gemisinden kıyıya vuran parçalardan diye söz ederdi. Ama bunu aşağılamak için söylemezdi. Kantakuzenos Sokulu'nun dostlarındandı ve yardımcısı Feridun Bey'in ortadan kaybolmasından sonra başkentte en güvendiği kişilerden biriydi. Tıpkı Kıbrıs Bey'i Arap Paşa gibi. Bu Hristiyan toplumu için iyi bir şeydi ama divan için kuşku uyandırıcı bir durumdu. Vezir-i Azam'ın politik arenada tek güvendiği kişi bir Rum'du. Gazanfer bu ismi söyler söylemez bazı şeyler de kafamda netleşivermişti. Acaba geçen aylar boyunca Sokulu'nun almış olduğu kararlara Safiye ne kadar karışmıştı? Efendim çok dürüst bir adamdı, asla rüşvet kabul etmezdi. İsmihan ise kocasının işleriyle ilgilenmeyi aklına bile getirmezdi. Bu yüzden Safiye, Nur Banu'nun yönetimdeki ağırlığıyla başa çıkıp hakkından gelebilmek uğruna Vezir-i Azam'ı etkileyebilmek için çok farklı bir yöntem ve yol bulmuştu demek ki. Kantakuzenos çok iyi bir hatipti, güzel konuşurdu. Sokullu Paşa onun anlattıklarının yarısını bile dinlemiş olsa kesinlikle aklında bir şeyler kalmıştı mutlaka. Durumu anlamıştım, başımı salladım. Çok ciddi bir gerekçe olmadan asla ve asla bu öğrendiğimi başkalarına söylemeyecektim. Gazanfer bunu biliyordu. Aramızda o gün geçenlerden sonra bunun aksi olanaksızdı. O yıl korkunç bir salgın oldu. Veba tüm kenti sardı ve bir yığın insan yok olup gitti. Hastalık bu kez yalnız yoksul mahallelerde ve limanda görülmüyordu. En varlıklı ailelerin evlerinde bile dolaşıyordu ölüm.